Merhaba, ben Yusuf. Ninar Tree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Charles Eisenstein'in Sacred Economics kitabı. Para sistemini yalnızca teknik bir finans aracı olarak değil, insanların birbirleriyle ve doğayla kurduğu ilişkinin bir ifadesi olarak ele alan ekonomi, ekoloji ve toplumsal düşünce alanındaki bir incelemedir. Kitap, paranın tarihini eski armağan ve karşılıklılık biçimlerinden modern kapitalizme uzanan geniş bir çerçevede yorumlar. Eisenstein'e göre faiz, borç, sürekli büyüme ve kıtlık varsayımı üzerine kurulu mevcut düzen, rekabeti artırırken topluluk bağlarını ve ekolojik sınırları zayıflatır. Yazarın amacı, hazır bir ekonomik plan sunmaktan çok, paraya dair yerleşik kabulleri sorgulatmaktır. Negatif faizli para, yerel para birimleri, müştereklerin korunması, armağan ekonomisi ve geçimle uyumlu iş gibi önerileri bu sorgulamanın parçalarıdır. Türkiye'de imece, dayanışma sandıkları, vakıf kültürü ve mahalle ilişkileri gibi deneyimler düşünüldüğünde, kitabın karşılıklılık vurgusu tanıdık çağrışımlar taşır. Ancak eser, bu gelenekleri doğrudan bir model diye değil, ekonomik hayatın yalnızca piyasadan ibaret olmadığını düşündüren örnekler olarak okumaya elverişlidir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak para sistemini kıtlık ve sürekli büyüme mantığı üzerinden sorgulamak. Eisenstein'in temel iddiası, çağdaş para düzeninin ekonomik faaliyeti sürekli büyümeye zorladığıdır. Faiz taşıyan borç sistemi içinde geri ödenecek toplam para miktarı çoğu zaman başlangıçtaki borçtan daha yüksek görünür. Yazar, bu yapının işletmeleri, devletleri ve bireyleri daha fazla üretim, satış ve tüketim aramaya ittiğini savunur. Böylece ekonomik büyüme, toplumsal tercih olmaktan çıkarak sistemin devamı için zorunluluk haline gelir. Kitap, bu zorunluluğun ekolojik sonuçlarına özellikle dikkat çeker. Sınırlı toprak, su, enerji ve emek kaynakları üzerinde sınırsız genişleme beklentisi, maliyetlerin doğaya ve geleceğe aktarılmasına yol açar. Eisenstein ayrıca kıtlığın sadece fiziksel kaynak eksikliği olmadığını belirtir. İnsanların zaman, güvenlik, bakım ve aidiyet duygusu bakımından eksik hissetmesi de ekonomik davranışları şekillendirir. Türkiye'de enflasyon, borçluluk ve geçim baskısı konuşulurken, para düzeninin gündelik güven duygusunu nasıl etkilediği kolayca görülebilir. Yine de kitap, ekonomik krizlerin tek nedenini faize bağlayan dar bir açıklama sunmaz diye okunmamalıdır. Daha doğru okuma. Yazarın faizli para sistemini, büyüme bağımlılığı, borç baskısı ve çevresel yıkım arasındaki ilişkinin ana unsurlarından biri olarak tartıştığını kabul etmektir. İkinci olarak, armağan ekonomisi, karşılıklılık ve toplumsal bağların yeniden kurulması, kitapta armağan ekonomisi, parasız ve kuralsız bir paylaşım dünyası anlamına gelmez. Eisenstein, armağanın asıl değerini veren ile alan arasında ilişki ve karşılıklı yükümlülük yaratmasında bulur. Piyasa işleminde alışveriş çoğunlukla ödeme yapıldığı anda kapanır. Armağanda ise bağ sürer, minnettarlık, güven ve gelecekte karşılık verme isteği doğabilir. Yazarın eleştirisi, modern ekonominin giderek daha fazla insan faaliyetini ücretli hizmete çevirmesidir. Komşuluk yardımı, çocuk bakımı, yaşlı desteği, evde üretilen bilgi ya da ortak kullanılan alanlar piyasa dışında kaldığında görünmez sayılabilir. Bunların tamamı satın alınan hizmetlere dönüştüğünde ölçülebilir ekonomik faaliyet artarken toplumsal yakınlık azalabilir. Türkiye'de imece geleneği, mahalle dayanışması ve vakıfların tarihsel işlevi bu düşünceyi anlamaya yardımcı olabilir. Ancak Eisenstein'in yaklaşımı geçmişi aynen geri getirme çağrısı değildir. Büyük, karmaşık ve kentleşmiş toplumların sağlık, ulaşım ya da teknoloji gibi alanlarda yalnızca kişisel armağanlarla işlemesi gerçekçi olmaz. Kitabın güçlü sorusu şudur, hangi ihtiyaçlar piyasa aracılığıyla karşılanmalı, hangileri müşterek sorumluluk ve gönüllü karşılıklılık alanında korunmalıdır? Bu soru, hizmetlerin metalaşması ile toplumsal güven arasındaki sınırı tartışmaya açar. Üçüncü olarak, negatif faiz ve yerel para önerilerinin amaçladığı dolaşım ekonomisi, Eisenstein'in en ayırt edici politika önerilerinden biri. Negatif faizli ya da elde tutuldukça değer kaybeden para fikridir. Bu yaklaşım, Alman iktisatçı Silvio Gesell'in düşüncelerinden etkilenir. Mantık basittir, para biriktirildiğinde değil, dolaşıma sokulduğunda daha yararlı hale gelmelidir. Normal faiz, parayı elde tutmayı ve gelecekte daha fazla para talep etmeyi teşvik edebilir. Negatif faiz ise, para sahibine bekletmenin bir maliyeti olduğunu hatırlatarak harcama, yatırım, borç silme veya paylaşma yönünde teşvik yaratmayı amaçlar. Eisenstein bunu doğadaki bozulma ve dönüşüm süreçlerine daha yakın bir para tasarımı olarak görür. Yerel para birimleri de benzer bir hedef taşır. Belirli bir bölgede geçerli olan araçlar, alışverişi yerel üreticiler ve hizmet sağlayıcılar arasında tutabilir, ekonomik ilişkileri görünür hale getirebilir. Bu fikir, Türkiye'de bazı belediyelerin yerel üretim ağlarını destekleme çabalarıyla kavramsal olarak ilişkilendirilebilir. Fakat kitap bunlar için tek tip bir uygulama şeması vermez. Önerilerin ciddi uygulama sorunları vardır. Enflasyon, tasarrufların korunması, dış ticaret, bankacılık sistemi ve kamu güveni gibi konular çözülmeden alternatif para yaygınlaşamaz. Bu nedenle kitap, uygulanmaya hazır teknik bir reçeteden çok, paranın tasarımının davranışları ve değerleri etkilediğini gösteren bir düşünce deneyi niteliği taşır. Dördüncü olarak, müşterekleri korumak ve çevresel maliyetleri ekonomiye dahil etmek, Sacred Economics, hava, su, toprak, ormanlar, genetik bilgi. Kültürel bilgi ve kamusal alanlar gibi müştereklerin piyasa mantığıyla aşındırılmasını önemli bir sorun olarak ele alır. Müşterek, herkesin yararlandığı fakat tek bir kişinin sınırsız biçimde sahiplenmemesi gereken kaynakları anlatır. Eisenstein'e göre ekonomik sistem, bu kaynakların tahribatını çoğu zaman fiyatlara tam olarak yansıtmaz. Bir şirket üretimden kar elde ederken kirliliğin, habitat kaybının ya da sağlık üzerindeki yükün bedeli topluma kalabilir. Yazar bu nedenle çevresel ve toplumsal maliyetlerin görünür hale gelmesini savunur. Bu yaklaşım, büyümenin yalnızca gayri safi hasıla artışıyla ölçülmesine de itiraz eder. Bir ormanın kesilmesi kısa vadede ekonomik işlem yaratabilir. Ancak su döngüsü, biyolojik çeşitlilik ve yerel geçim üzerindeki kayıplar hesaba katılmadığında bilanço eksik kalır. Türkiye'de kıyılar, meralar, su havzaları ve kent içindeki ortak alanlar hakkındaki tartışmalar, müşterek fikrinin somut önemini gösterir. Kitabın burada sunduğu katkı, çevreciliği ekonominin dışındaki bir duyarlılık olarak değil, ekonomik muhasebenin merkezindeki bir mesele olarak ele almasıdır. Bununla birlikte müştereklerin nasıl yönetileceği, kimin karar vereceği ve farklı grupların haklarının nasıl dengeleneceği zor sorulardır. Eser, bu kurumsal ayrıntıları her zaman yeterince derinleştirmese de, sahiplik ile sorumluluk arasındaki bağı güçlü biçimde gündeme getirir. Son olarak, doğru geçim anlayışı ve emeğin yalnızca ücretle ölçülmemesi, Eisenstein ekonomik dönüşümü yalnızca merkez bankaları, vericiler veya şirket düzenlemeleri üzerinden düşünmez. Bireyin çalışma hayatına dair anlayışını da değişimin parçası sayar. Kitapta doğru geçim, kişinin yeteneklerini, değerlerini ve başkalarına katkısını parasal gelirle bütünüyle özdeşleştirmeden değerlendirmesi anlamına gelir. Yazar, insanların çalışmayı doğası gereği sevmediği varsayımına karşı çıkar. Ona göre birçok insan faydalı olmak, becerisini kullanmak ve anlamlı bir işe katılmak ister. Sorun, emeğin zorunlu geçim baskısı altında hayat enerjisini tüketen bir etkinliğe dönüşmesidir. Bu görüş, bakım emeği, gönüllülük, sanat, eğitim, komşu desteği ve ev içi üretim gibi piyasada düşük değer biçilen ya da ücretsiz kalan faaliyetlerin neden hayati olduğunu açıklar. Türkiye'de aile içinde bakımın büyük ölçüde görünmez emekle yürütülmesi, bu tartışmayı özellikle anlamlı kılar. Yine de doğru geçim fikri, herkesin sevdiği işi hemen seçebileceği romantik bir vaat olarak ele alınmamalıdır. Gelir eşitsizliği, işsizlik, eğitim imkanları ve güvencesiz çalışma seçenekleri ciddi biçimde sınırlar. Eisenstein'in vurgusu daha çok şudur. Temel ihtiyaçlara erişim daha güvenli hale geldikçe insanlar yalnızca en yüksek ücreti aramak yerine toplumsal ve ekolojik açıdan yararlı işlere yönelebilir. Sosyal temettü ve temel gelir gibi fikirler bu geçişi mümkün kılabilecek araçlar arasında anılır. Sonuç olarak Sacred Economics. Ana akım iktisat kitabı bekleyenler için değil, para sisteminin ahlaki, ekolojik ve ilişkisel sonuçlarını tartışmak isteyen okurlar için daha uygun bir eserdir. Ekoloji, dayanışma ekonomisi, müşterekler, yerel girişimler ve alternatif para tasarımlarıyla ilgilenenler kitaptan özellikle yararlanabilir. Sosyal bilim öğrencileri ve politika tartışmalarını farklı varsayımlar üzerinden düşünmek isteyenler de eseri savlarını sınayan bir başlangıç noktası olarak okuyabilir. Pratik faydası, doğrudan uygulanacak tek bir model vermesinde değil. gündelik ekonomik kararların arkasındaki kıtlık, borç, mülkiyet ve değer varsayımlarını görünür kılmasındadır. Oker, ücret dışındaki emeği, ücretsiz doğa hizmetlerini ve topluluk ilişkilerini daha dikkatli değerlendirmeye başlayabilir. Kitabı benzer ekonomi eleştirilerinden ayıran yön, teknik para reformlarını manevi ve kültürel bir dönüşüm diliyle birleştirmesidir. Eisenstein, negatif faiz veya yerel para gibi somut önerileri ayrılık yerine karşılıklı bağlılık fikriyle beraber ele alır. Bu genişlik esere özgün bir ses kazandırır. Öte yandan, kitabın bazı iddiaları yeterli kanıt sunmadığı gerekçesiyle eleştirilmiştir. Geçişin zorlukları, kurumların rolü ve alternatiflerin ölçeklenmesi konusunda iyimser bulunabilir. Ayrıca anlatımın yer yer tekrara düştüğünü düşünen okurlar vardır. Bu nedenle en verimli yaklaşım eseri kesin bir ekonomik program değil. Mevcut düzenin görünmez kabullerini sorgulayan, ilham verici fakat eleştirel okunması gereken bir düşünce çalışması olarak değerlendirmektir. Destek olmak isterseniz Charles Eisenstein kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.